Ayrım 16, Kennedy'nin beyni, Henning Mankell, sayfa 178. 14. kısım. Pencerenin önünde durup güneşin denizden çıkışını seyretti. Küçükken babası dünyanın gün ışığı ve karanlıkların depolandığı muazzam bir kütüphane gibi olduğunu söylemişti. Onun ne demek istediğini, güneşin hareketlerinin nasıl bir kitabın sayfalarına benzeyebileceğini hiç anlamamıştı. Şimdi gün ışığını suların üzerine yayılışını izlerken bile babasının söylediklerini anlamakta zorlanıyordu. Ona telefon edip sormayı düşündü ama sonra vazgeçti. Onun yerine küçük balkonda oturup Barcelona'daki oteli aradı. Telefonu Xavier açtı. Bay Cantor'dan da polisten de bir haber çıkmamıştı. Bay Cantor'dan haber çıksa Bay Castel söylerdi. Sanki Barcelona ile Afrika'nın güneyi arasındaki mesafe normal sesle konuşulmayacak kadar uzakmış gibi ama en azından kötü haber de almadık diye bağırdı. Hat kesilmişti, Louis bir daha denemedi. Zaten bildiği şeyi doğrulatmıştı. Aaron hala kayıptı. Giyinip yemek salonuna indi. Denizden insanı rahatlatan bir rüzgar esiyordu. Biri adını söylediğinde yemeğini bitirmek üzereydi. İkinci heceyi vurgulayarak ''Bayan Cantor'' diyen biri vardı. Arkasına dönünce sakallı bir yüzle karşılaştı. Adam melezdi. Afrikalı olduğu kadar Avrupalıydı da. Gözleri pırıl pırıldı. Konuşunca dişlerinin kötü göründüğünü fark etti. Kısa boylu, şişman ve telaşlı biriydi. ''Louis Cantor?''
''Benim.''
İngilizcesinde güçlü bir Portekiz aksanı vardı ama kolay anlaşılıyordu. Davet beklemeden Louis'in karşısındaki iskemleyi çekip oturdu. Kadın garsonu çağırmak için elini salladı. ''Ben Nuno, Lucinda'nın arkadaşıyım. Burada olduğunuzu ve Henrik'in öldüğünü duydum.''
''Kim olduğunuzu bilmiyorum.''
''Tabii ki bilmiyorsunuz. Daha geleli bir dakika olmadı.''
''Soyadınız nedir? Oğlumu tanır mıydınız?''
''Nuno da Silva, gazeteciyim. Henrik birkaç ay önce beni aramıştı. Bana bazı sorular, önemli bazı sorular sormak istiyordu. İnsanların beni aramasına alışığım ama her zaman ilgimi çeken sorular sormazlar.'' Louis adamın adının Henrik'in notlarında geçip geçmediğini hatırlamaya çalıştı. Ama Nuno da Silva diye birini hatırlayamadı.
''Ne tür sorular sormuştu?''
''Önce bana neler olduğunu anlatın. Lucinda yatağında ölmüş olduğunu söyledi. Yatağı neredeydi?''
''Niye böyle garip bir soru soruyorsunuz?''
''Çünkü her zaman farklı yerlerde uyuyan türden bir erkeğe benziyordu. Hareketli, genç bir erkeğe. Onu görünce hemen 25 sene önceki halimi hatırlamıştım.''
''Stockholm'da öldü.''
''Oraya gitmiştim. 1974'te. Portekiz Afrika kolonilerindeki savaşı kaybetmek üzereydi. Yüzbaşıların Lizbon'daki ayaklanmalarından bir süre önce. Bir konferans vardı. Ücretimi kimin ödediğini ya da vizemi kimin ayarladığını hala bilmiyorum. Ama genç İsveçlilerle tanışmak için iyi bir fırsattı. Hiçbirinin savaşın dehşetinden veya koloni eziyetlerinden haberi yoktu. İçtenlikle destek veriyorlardı. Ama aynı zamanda İsveç'in garip bir ülke olduğunu da düşünmüştüm.
Hangi açıdan?
Günlerce özgürlük hakkında konuştuk. Ama gece ondan sonra bir iki bira içecek bir yer bulmak imkansızdı. Her yer ya kapalıydı ya da içki satmıyordu. Kimse sebebini açıklayamadı. İsveçler bizi anlıyor ama kendilerini anlamıyorlar. Henrik'e ne oldu?
Doktorlar vücudunda aşırı miktarda uyku ilacı buldular.
Asla intihar edecek biri değildi. Hasta mıydı?
Hayır, hasta da değildi.
Niye yalan söylüyorum? Niçin taşıdığı enfeksiyon yüzünden intihar etmiş olabileceğini açıklamıyorum. Belki de henüz sebebin bu olduğuna inanamadığım için. Hastaydı ama bununla savaşabilirdi ve bana anlatırdı.
Ne zaman oldu?
17 Eylül'de.
Ufak tefek siyah saçlı adamın Louis'in sorusuna karşılık cevabı hemen geldi. Birkaç gün önce beni aramıştı.
Emin misiniz?
Ben gazeteciyim ama aynı zamanda gazete çıkarıyorum. Küçük gazetem pazar hariç her gün çıkıyor. Kafamda oluşturduğum bir takvim var. Beni salı günü aradı ve siz de onu cuma bulduğunuzu söylüyorsunuz.
Ne istiyordu?
Bekleyemeyecek kadar önemli birkaç sorusu vardı.
Yemek salonu kahvaltıya inenlerle dolmaya başlamıştı. Çoğu bira göbekleri olan kısık sesli Güney Afrikalılardı. Louis Nuno'nun kendini giderek tedirgin hissetmeye başladığını görebiliyordu.
Normalde buraya hiç gelmem. Burada bu ülke hakkındaki gerçeği ifade eden hiçbir şey yok. Pekala Fransa veya İngiltere ya da Lizbon'da bulunan bir otel de olabilir. Yoksulluk dışarıda kalır ve kendini göstermesine izin verilmez.
Bugün çıkıyorum.
Henrik önemli bir işi olmadıkça buraya ayak basmazdı.
Ne gibi bir iş yani?
Annesini bulup bu otelden çıkması gerektiğini söylemek gibi. Dışarıda oturabilir miyiz?
Cevabını beklemeden ayağa kalktı ve terasa yöneldi. Garson kadın Louis'e, çok iyi bir adamdır dedi. Başkalarının söylemeye korktuğu şeyleri söyler ama tehlikeli bir hayatı var.
Ne anlamda?
Gerçekler daima tehlikelidir ama Nuno da Silva korkmaz, çok cesurdur.
Nuno korkuluğa dayanmış dalgın dalgın denize bakıyordu. Rüzgarla hafif hafif sallanan bir tentenin altında oturuyorlardı.
Bana sorularıyla geldi ama sorusu kadar yorumu da vardı. Bir şeylerin üzerine gitmek istediğini hemen anladım.
Neyin?
Nuno da Silva sabırsızca başını salladı. Sözünün kesilmesini istemiyordu.
İlk görüşmemiz küçük bir felaketle başladı. Ofiste aniden belirip Virgil'i olmak ister miyim diye sordu. Dediklerini güçlükle duyabiliyordum. Ama Virgil'le Dante'yi duymuştum. Anlaşılmaz bir nedenle dikkat çekmek isteyen zeki bir öğrenci olduğunu düşündüm. Ben de ona genelde yaptığım şekilde cevap verdim. Cehenneme gidip beni rahat bırakmasını söyledim. Sonra o özür diledi. Bir Virgil aramadığını, kendisinin de Dante olmadığını ama sadece konuşmak istediğini söyledi. Onca insan arasından niçin bana geldiğini sordum. Lucinda'nın benimle temas kurmasını söylediğini anlattı. Ama en önemlisi konuştuğu herkes benim ismimi vermiş. Bugünlerde buradaki durumun ne kadar ümitsiz olduğunun kanıtıyım. Olup bitenleri sorgulayan, çöküşün gücün kötüye kullanılışının sebebini soran neredeyse bir tek ben varım. Yazımı bitirene kadar beklemesini söyledim. Bir iskemleye oturup hiç sesini çıkarmadan bekledi. Sonra dışarı çıktık. Gazetem bir çiftliğin garajında. Birkaç tane rahatsız bank elde etmek için bir araya getirmiş olduğumuz yakıt varillerinin üstüne oturduk. Oturmak için iyi bir yerdi. Çünkü rahat oturmak insanı yorar. Aylaklık sırt ağrısı yapar.
Babam da öyle olmaz. Eskiden oduncuydu, sırtı mahvoldu ama aylaklıktan değil.
Nuno da Silva onun sözlerini duymamış gibiydi.
AIDS hakkında birkaç yazımı okumuştu. Haklı olduğuma inanıyordu.
Hangi konuda?
Salgının sebepleri konusunda. Ölü şempanzeler ve onların etini yiyen insanların hastalıkla bir ilgisi olduğundan kuşkum yok. Fakat kendini gizlemekte, yönlendirmekte bu kadar yetenekli olan ve sürekli yeni formlarda ortaya çıkan bir virüse gelince, bunun dışarıdan yardım almadan yapılabileceğine inanmayı reddediyorum. Bu virüsün gizli bir laboratuvarda üretilmediğine kimse ikna edemez beni. Amerikalıların Irak'ta boş yere aradığı türden bir yerde.
Herhangi bir kanıtınız var mı?
Nuno da Silva'nın sabırsızlığı açık bir hoşnutsuzluğa dönüşmüştü.
Bu kadar aşikar şeyler için kanıt gerekmez. Er geç bulursunuz. Eski kolonicilerin söylediği her şey hala geçerli. Şu kahrolası Afrikalılar olmasa Afrika yeryüzü cenneti olurdu. AIDS bu kadındaki bütün siyah erkekleri öldürmek demek. Amerika'da sadece homoseksüellerle önüne gelenle düşüp kalkanlara bulaştığı ise bir yansımadan ibaret. Dünyaya hakim olma hakkına sahip olduğunu düşünen insanlara göre bir yaklaşım. Henrik de benzer düşüncelere sahipti ama kendisi de bir ilave yapmıştı. Kelimesi kelimesini hatırlıyorum. Afrika'daki erkekler kadınları imha etmekle meşgul.
Ne demek istiyordu yani?
Kadınların kendilerini korumak için çok az imkanı var. Bu kıtadaki erkek egemenliği dehşet verici. Ataerkil geleneklerimiz var ki bunu savunacak son kişi benim. Ama bu batının laboratuvarlara bizi öldürme hakkı vermiyor.
Sonra ne oldu?
Bir saat filan oturup konuştuk, ondan hoşlandım. Avrupa gazetelerine makaleler yazmasını önerdim. Ama çok erken olduğunu söyledi.
Henüz değil, bunu da çok iyi hatırlıyorum.
Niye öyle dedi?
Sürdürmek istediği bir araştırma vardı ama ne olduğunu hiçbir zaman tam olarak söylemedi. Bu konu hakkında konuşmaya isteksizdi. Belki yeterince bilgisi yoktu. Sonra ikimiz de kendi yolumuza gittik. Tekrar gelmesini söyledim ama hiç gelmedi.
Saatine göz attı. Gitmem lazım. Louis onu engellemeye çalıştı. Onu biri öldürdü. Kim olduğunu, bunu niye yaptığını bulmam lazım.
Dediğim gibi bana bir şey anlatmadı. Ne aradığını bilmiyorum. Şüphelerim var sadece.
Neden şüpheleniyorsunuz?
Dunya da Silva başını salladı. Şüpheler. Hepsi o. Belki de bildikleri dayanamayacağı kadar fazla gelmeye başlamıştı. İnsan başkalarının acıları hakkında çok fazla şey bilmekten de ölebilir.
Bir konu üstünde çalıştığını söylediniz.
Bence bu onun içindeydi. Belli bir düşüncesi vardı. Tam olarak hiç anlayamadım. Peşinde olduğu iz çok belirsizdi. Uyuşturucu kaçakçılığından söz etti. Afganistan'ın haşhaş tarlalarından gelen büyük miktarda eroin sevkiyatlarından, geceleri Mozambik'in limanlarından, demir alan gemilerden, malları teslim alan sürat motorlarından, sonra bunları karanlıkta Güney Afrika'nın ıssız sınırlarından geçiren ve nihayet tüm dünyaya dağıtan kamyonlardan, polislere, gümrükçülere, savcılara, yargıçlara, sivil memurlara ve sorumlu bakanlara yüklü rüşvetler ödense bile kârlar astronomik. Bugün uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelir, turizm sektöründen elde edilen kadar yüksek, silah üretiminden fazla. Henrik üstü kapalı olarak bütün bunlarla AIDS salgını arasında bir bağlantıdan söz ediyordu. Bütün bu bilgileri nereden öğrendi bilmiyorum. Artık gitmek zorundayım.
Otelin dışında vedalaştılar. İsveç elçiliğinden Lars Håkansson diye birinde kalacağım.
Dunya da Silva yüzünü buruşturdu. İlginç biri.
Tanıyor musunuz?
Ben gazeteciyim. Bilmeye değen her şeyi bilmek benim görevim. Neler olup bittiği kadar insanları da.
Tokalaştılar, topuklarının üstünde döndü ve caddeye doğru yürümeye başladı. Louis acele ettiğini görebiliyordu. Yoğun sıcak bunaltıcıydı. Odasına döndü. Nuno da Silva'nın yüz ifadesini yanlış yorumlamak imkansızdı. Adamın Lars Håkansson için hiç vakti yoktu. Gözünü tavana dikip bundan sonra ne yapması gerektiğini düşündü. Belki de Lars Håkansson'a taşınmalıydı. Ne de olsa Henrik de onda kalmıştı. Henrik'in ardında izler bırakmış olabileceği yerlere gitmem lazım diye düşündü. Saat 9'u çeyrek geçiyordu. Arthur'u aradı. Sesinden aramasını beklediği belliydi. Bunu anlayınca boğazında bir yumru oluştu. Belki yine bütün geceyi uykusuz geçirmişti. Artık sadece onunla ben kaldık. Başka kimse yok. Her şeyi anlatır ve İsveç elçiliğinden birinin yanında kalacağını söylerse onun kendini daha iyi hissedeceğini düşündü. Arthur'da her zamankinden fazla kar yağdığını, bir gecede 10 santimi aştığını söyledi. Dahası gazete almak için çıktığında yolda ölü bir köpek bulmuştu.
Ne olmuş ki?
Bana ezilmiş gibi gelmedi. Sanki biri kafasına ateş edip parçalamış sonra da yola atıvermiş.
Tanıdık bir köpek miydi?
Hayır, buradan epey uzaktaydı. Ama insan bir köpekten nasıl bu kadar nefret edebilir?
Telefon görüşmesi bittikten sonra yatağa uzandı. İnsan bir köpekten nasıl bu kadar nefret edebilir? Nuno da Silva'nın söylediklerini düşündü. AIDS salgınının Afrika'daki nüfusu yok etmek için kurulmuş bir komplo olduğu konusunda haklı olabilir miydi gerçekten? Henrik de söylediği şey de okyanustaki bir damlanın parçası olabilir miydi? Louis'e tamamen çılgınlık gibi geliyordu bunlar. Elbette Henrik de bunlara inanmış olamazdı. Ayrıntılı bir incelemeye dayanamayacak hiçbir komplo teorisine inanmış olamazdı. Yatakta oturup battaniyeyi üstüne çekti. Klima yüzünden ürpermiş, tüyleri diken diken olmuştu. Da Silva, Henrik'in üzerinde çalıştığı konu için ne demişti? Bir düşünceden ortaya çıkan ipucu mu? Henrik ne keşfetmişti? Louis nereye bakmalıydı? Bilmiyordu ama yine de yaklaştığına dair bir hisse kapıldı. Yüksek sesle küfür etti. Sonra da kalkıp uzun, soğuk bir duş yaptı. Valizini topladı ve Håkansson dönmeden hesabını kapattı.
Ben de erkek olsam babam adımı mutlaka Lars koyardı diye düşünüyordum.
Mükemmel bir isim. Belli başlı bütün dillerde telaffuzu kolay. Belki Çin'deki mandarin dili konuşanlar hariç. Lars Hermann Olof Håkansson. Lars babamın babasından. Hermann annemin deniz subayı olan babasından ve Olof da 11. yüzyıldaki ilk İsveç kralından. Hayatım boyunca bu karakterleri başlıca azizlerim olarak taşıdım.
Ama Lucinda ya Julietta demek istedin. Ne diye kızın adını kendi keyfine göre değiştirdin?
Adamdan adresini yazmasını istedi ve kağıdı Lucinda adında bir kadın gelip Louis'i soracak olursa verilmek üzere resepsiyona bıraktı. Håkansson biraz ileride düşüncelere dalmış bekliyordu. Louis onun duyamayacağı şekilde alçak sesle konuşmuştu. Adamın evi Kaunda sokağındaydı. Değişik devletlerin bayraklarının dalgalandığı diplomatik bir bölgeydi. Yüksek duvarların ardında köşkler, üniformalı nöbetçiler, havlayan köpekler. Demir bir kapıdan girdiler ve Louis kendisi taşımak istese de bahçede çalışmakta olan bir adam valizlerini aldı. Håkansson bu ev Portekizli bir doktor tarafından yaptırılmış diye açıkladı. 1974'te Portekizliler nihayet siyahların çok yakında özgürlüklerini ilan edeceğini anlayınca ülkesine dönmüş. Dediklerine göre marinada bir yatla rıhtımda çürüyüp giden bir piyano bırakmış ardında. Çünkü piyano Lisbon'a giden gemiye yüklenememiş. Devlet eve el koymuş. Şimdi de İsveç hükümetine kiralanmış. Kiramı vergi mükellefleri ödüyor. Evin etrafını saran bahçenin arka tarafında yüksek ağaçlar vardı. Zincirle bağlı bir Alman kurdu Louis'i kuşkuyla süzdü. Evde biri genç, biri yaşlı iki hizmetçi vardı. Louis yaşlı olana kendini tanıtıp tokalaşırken Håkansson, "Grasa" dedi, "temizliği o yapıyor. Çok yaşlı tabii ama kalmak istiyor. Ben yanında çalıştığı 19. İsveçliyim." Grasa Louis'in valizlerini alıp yukarı taşıdı. Louis dehşet içinde yaşlı kadının bir deri bir kemik kalmış bedenine bakıyordu. Håkansson, "Selina" dedi. Louis genç kadınla da el sıkıştı. "Zekidir ve iyi yemek yapar. Bir şeye ihtiyacınız olursa ona söyleyin. Burada gündüzleri her zaman biri olur. Ben akşam geç geleceğim. Acıkınca söyleyin size bir şeyler hazırlasınlar. Selina odanızı gösterecek." Louis ardından yetiştiğinde Håkansson kapıdan çıkmak üzereydi. "Henrik'in kaldığı oda mı?" "Öyle isteyeceğinizi düşündüm. Ama fikir hoşunuza gitmezse dilediğiniz an değiştirebilirsiniz. Ev büyük. Doktor Sa Pinto geniş bir aileye sahipmiş. Bütün çocukların odaları ayrıymış."
"Sadece bilmek istedim."
Artık biliyorsunuz." Louis eve döndü. Selina merdivenin dibinde bekliyordu. Grasa aşağı inmiş mutfakta bir şeylerle uğraşıyordu. Louis bembeyaz evin basamaklarında Selina'yı takip etti. Nemden boyası yer yer sararmış bir odaya geldiler. Louis'in burnuna hafif bir küf kokusu geldi. Demek Henrik burada kalmıştı. Küçük bir odaydı ve yatak büyük bir kısmını kaplıyordu. Pencerenin dışında hapishane gibi parmaklık vardı. Valizi yatağın üstüne bırakılmıştı. Gardırobun kapısını açtı, bir golf sopası dışında boştu. Yatağın yanında kıpırdamadan durup Henrik'i bu odada hayal etmeye çalıştı. Ama Henrik yoktu. Onu bulamamıştı. Eşyalarını açtı. Håkansson'un büyük yatak odasına bir göz attıktan sonra banyoya gitti. Lucinda veya onun deyimiyle Julietta bu yatakta uyumuş muydu? Büyük bir tiksinti hissetti. Aşağı inip yarım bir şarap şişesinin tıpasını açtı ve doğruca şişeden içti. Grasa'nın aralık mutfak kapısında durup kendisini izlemekte olduğunu çok geç fark etti. Öğleyin önüne bir omlet getirdiler. Restorandaymış gibi bir sofra kurmuşlardı. Louis yemeği didiklemekle yetindi. Bu bir insanın karar vermeden önceki hali diye düşündü. Gerçekten buradan gitmem gerektiğini biliyorum. Ne kadar erken olursa da o kadar iyi. Sıcağın daha az hissedildiği arka bahçede kahve içti. Zincirli köpek yere uzanmış dikkatlice onu izliyordu. Sonunda biraz kestirdi. Selina'nın omzuna dokunmasıyla uyandı.
"Kadın ziyaretçiniz var," dedi.
Louis yarı uykulu ayağa kalktı. Arthur'la ilgili bir rüya görüyordu. Çocukluğundan kalma bir şeydi. Yine o karanlık gölde yüzüyorlardı. Ama tek hatırlayabildiği buydu.
Oturma odasına girince Lucinda'nın onu beklediğini gördü.
Uyuyor muydunuz?
Uykumla acım birbirine karışıyor. Henrik öldüğünden beri hiç uyumadığım kadar çok veya az uyuyorum. Selina yanlarına gelip Afrika dilinde bir şeyler sordu. Lucinda cevap verdi. Selina yine çıktı. Louis'in gözüne Selina ayağına öyle hafif görünüyordu ki o ayakların koyu ahşap zemine değdiğini hayal etmek bile güçtü.
Ne hakkında konuşuyordunuz? Tek kelimesini bile anlamadım.
İçecek bir şey ister miyim diye sordu. Ben de hayır teşekkürler dedim. Lucinda beyazlar giymişti. Ayakkabılarının topukları çok yüksekti. Saçları bukle bukleydi. Güzelliği karşısında Louis çok etkilenmişti. Henrik'in yatağına girmiş. Lars Håkansson'un da. Bu tatsız bir düşünceydi.
Lucinda sizi bir araba gezisine çıkarmak istiyorum dedi.
Nereye?
Şehir dışında bir yer. Henrik'e çok şey ifade eden bir yer. Akşama dönmüş oluruz.
16. ayrımın sonu. Sayfa 189.